Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim.
Haemin Sunim'in The Things You Can See Only When You Slow Down adlı kitabı.
Hızlı hayatın yarattığı zihinsel yorgunluk karşısında sakinlik arayan okurlara yönelik, kısa düşünceler ve öğütlerden oluşan bir farkındalık kitabıdır. Güney Koreli bir Seon Budist keşişi ve meditasyon öğretmeni olan Sunim, dini bir öğreti kitabı yazmaktan çok, gündelik kaygılara uygulanabilecek yalın bir bakış açısı sunar. Eser, iş baskısı, ilişkiler, dinlenme, sevgi, maneviyat ve hayatın yönü gibi alanları 8 bölümde ele alır.
Metnin temel sorusu şudur: gerçekten dünya mı çok hızlı, yoksa zihnimiz mi sürekli koşuyor?
Yazar, olayların kendisinden önce onlara verdiğimiz anlamın huzursuzluk yaratabildiğini savunur. Kısa metinler, aforizmaya yakın paragraflar ve sakinleştirici renkli çizimler kitabın ritmini belirler. Bu biçim, uzun teorik açıklamalar yerine gün içinde durup düşünmeye elverişli küçük aralar yaratır. Kitabın amacı okuru daha çok şey yapmaya değil, dikkatini bulunduğu ana ve kendi iç dünyasına daha özenli biçimde çevirmeye davet etmektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, dünyanın hızıyla zihnin hızı arasındaki ayrım, kitabın omurgasını dış dünyanın yoğunluğu ile zihnin yoğunluğu arasındaki ayrım oluşturur.
Sunim'e göre insanlar çoğu zaman takvimleri, iş yükleri ya da çevrelerindeki beklentiler nedeniyle bunaldıklarını düşünür. Ancak aynı koşullar içindeyken bile kaygının derecesini belirleyen önemli unsur, zihnin sürekli geçmişe dönmesi veya geleceği kontrol etmeye çalışmasıdır. Yazarın yavaşlamak derken kastettiği, zorunlu olarak şehirden uzaklaşmak ya da bütün sorumlulukları bırakmak değildir. Asıl öneri, dikkat akışını fark etmek ve her düşünceyi acil bir gerçek gibi kabul etmemektir. Bu yaklaşım özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için tanıdıktır. İstanbul'da trafikte beklerken, iş mesajları ardı ardına gelirken ya da aile sorumlulukları birikmişken dış koşullar hemen değişmez. Buna rağmen kişi nefesine, bedenine ve o an yapabildiği tek işe döndüğünde içsel gerilimin yönünü değiştirebilir. Sunim, zihnin seçtiği odağın yaşanan dünyayı daralttığını vurgular. Bir sorun bütün günün tamamını kaplıyor gibi görünse de bu çoğu zaman dikkatin o soruna kilitlenmesinden kaynaklanır. Dolayısıyla kitap yavaşlamayı pasiflik ya da verimsizlik olarak değil, algıyı düzenleme becerisi olarak ele alır. Bu ayrım, okuyucunun hayat temposunu idealize etmeden kendi tepkileri üzerinde sınırlı ama gerçek bir etki alanı bulunduğunu görmesini sağlar. İkinci olarak, geçmiş ve gelecek düşüncelerini şimdiki ana geri getirmek, Sunim'in farkındalık anlayışında şimdiki an soyut bir huzur hedefi değil. İnsanın doğrudan etkileyebildiği tek zaman dilimidir. Geçmişteki hatalar için duyulan pişmanlık ve geleceğe dair ihtimallerden doğan endişe, çoğu kez mevcut anda olmayan olaylara verilen zihinsel tepkilerdir. Yazar, bunların tamamen yok edilmesini istemez. Çünkü anılar, planlar ve sorumluluklar hayatın doğal parçalarıdır. Onun önerisi, geçmişi değiştirmeye veya henüz yaşanmamış bir geleceği kesin biçimde güvenceye almaya çalışırken zihnin kurduğu döngüyü tanımaktır. Bu nokta kitabı yalnızca olumlu düşünme çağrısından ayırır. Sunim, rahatsız edici duyguların bastırılmasını değil, ortaya çıktıklarında fark edilmesini ve kendi akışında geçmesine izin verilmesini savunur. Öfke, üzüntü ya da kaygı geldiğinde bunlarla hemen özdeşleşmek yerine onların geçici haller olduğunu görmek önemlidir. Türkçe gündelik dilde sık duyulan kafaya takma hali, kitabın ele aldığı zihinsel tutunmaya iyi bir örnektir. Bir konuşmayı tekrar tekrar düşünmek ya da gerçekleşmemiş bir ihtimali defalarca canlandırmak sorunu her zaman çözmez.
Sunim'in yaklaşımı dikkatini bir sonraki somut adıma yöneltmektir. Böylece farkındalık, duygulardan kaçma yöntemi değil, duygu ile davranış arasına küçük bir mesafe koyma pratiği haline gelir. Üçüncü olarak, kendine şefkat.
Kusurluluğu kabul etmenin etik zemini, kitap, kişinin başkalarına karşı anlayışlı olup kendisine karşı sert davranması arasındaki çelişkiye sıkça döner.
Sunim başarı, görünüş ve sosyal onay üzerinden ölçülen bir hayatın insanı kendi eksiklerine karşı acımasızlaştırabileceğini belirtir. Bu nedenle kendine şefkat, yalnızca rahatlatıcı bir duygu değil, daha dengeli kararlar almanın ön koşuludur.
Kendi kusurlarını kabul etmek, sorumluluktan kaçmak anlamına gelmez. Tam tersine,
hata karşısında utanç ya da savunma yerine öğrenme imkanı yaratır. Yazarın Budist arka planından gelen bu düşünce, insanın değişken ve tamamlanmamış oluşunu doğal kabul eder.
Özellikle sürekli kıyasın yaygın olduğu dijital ortamda, başkalarının seçilmiş ve parlak görünen hayatları kişide yetersizlik duygusunu büyütebilir.
Sunim, insanın değerini yalnızca sonuçlarla ya da başkalarının onayıyla belirlememesi gerektiğini hatırlatır. Bu bakış, aile içinde, iş yerinde ve yakın ilişkilerde de önem taşır. Kendine karşı sürekli öfkeli olan biri, çoğu zaman başkalarının hatalarına karşı da daha tahammülsüz olabilir. Buna karşılık kendi sınırlarını ve kırılganlığını görebilen kişi, karşısındakinin davranışının arkasındaki yükleri anlamaya daha açık olur.
Kitap burada kolay bir iyimserlik sunmaz. Affetmenin bazı durumlarda zaman istediğini, acının hemen çözülmeyeceğini ima eder.
Ancak iyileşmenin, kişinin kendisini yalnızca eksikleriyle tanımlamayı bırakmasıyla başlayabileceğini ileri sürer. Dördüncü olarak, ilişkilerde kontrol yerine dikkat ve anlayış kurmak, sunim, ilişkileri mutluluğun dışarıdan alınacağı alanlar olarak değil, kişinin kendi beklentilerini ve alışkanlıklarını fark ettiği alanlar olarak değerlendirir.
Kitaptaki ilişki ve sevgi bölümleri, özellikle karşıdakini değiştirme isteğinin yol açtığı hayal kırıklığına dikkat çeker.
İnsanlar yakınlarından kendilerini eksiksiz anlamalarını, doğru zamanda doğru tepkiyi vermelerini ya da kendi ihtiyaçlarına göre davranmalarını bekleyebilir.
Fakat yazar, her insanın farklı geçmişi, kaygısı ve sınırı olduğunu hatırlatır. Bu nedenle sağlıklı yakınlık kontrol etmeye değil, dikkatle dinlemeye dayanır.
Dinlemek, burada sadece söz kesmeden beklemek değildir. Karşı tarafın söylediğini, kendi kırgınlıklarımızın ya da haklı çıkma arzumuzun filtresinden geçirmeden anlamaya çalışmaktır.
Bu öneri, aile bağlarının güçlü olduğu ama açık iletişimin zaman zaman zorlaşabildiği kültürel ortamlarda ayrı bir anlam taşır. Büyüklerle, eşle, arkadaşla veya iş arkadaşlarıyla yaşanan gerilimlerde hemen çözüm vermek ya da yargıya varmak ilişkiyi daha da sıkıştırabilir.
Sunim, nezaketin küçük biçimlerini önemser. Zamanında verilen bir cevap, içten bir özür, sessizce eşlik etmek ya da karşıdakine alan açmak, soyut sevgi söylemlerinden daha etkili olabilir.
Bununla birlikte kitap, her ilişkiye katlanmayı öğütlemez. Kişinin kendi değerini koruması ve gerekli olduğunda mesafe koyması da şefkatli davranışın parçasıdır.
Böylece sevgi, bağımlılık ya da kendini feda etmeyle eş tutulmaz. Son olarak, küçük adımlar, dinlenme ve hayatı başkalarıyla yarışa çevirmemek.
Kitabın pratik yönü, büyük dönüşüm iddiaları yerine küçük ve sürdürülebilir değişiklikleri öne çıkarmasında görülür.
Sunim, insanın çok büyük hayaller kurabileceğini, fakat başlangıçta küçük bir adım atmasının daha gerçekçi olduğunu söyler.
Bu düşünce, özellikle kişisel gelişim dilinde sık rastlanan, sürekli ilerleme baskısına karşı daha ölçülü bir çerçeve sunar.
Yazar için hayat, başkalarını geride bırakma yarışı değildir.
İnsan kendi ritminde ilerleyen, uzun soluklu bir yolculuk içindedir.
Başarıyı yalnızca görünür sonuçlarla ölçmek, dinlenmeyi suçluluk kaynağına dönüştürebilir.
Oysa dinlenme, çalışmanın ödülü değil, insanın zihinsel ve bedensel dengesinin temel ihtiyacıdır.
Sunim'in kısa metinleri, okuru günlük programında küçük boşluklar açmaya çağırır. Bir öğünü acele etmeden yemek, yürürken çevreyi fark etmek.
Telefona uzanmadan önce birkaç nefes almak ya da bir işi aynı anda başka kaygılara bölmeden tamamlamak. Bu yaklaşımın somut karşılıklarıdır.
Bu önerilerin gücü, özel ekipman, uzun eğitim ya da radikal yaşam değişikliği gerektirmemeleridir. Ancak kitap zaman yönetimi rehberi değildir.
Dinlenmenin verimi artıracağı vaadinden çok, insanın yalnızca üretken olduğu ölçüde değerli olmadığını savunur. Bu yönüyle yorgunluğu normalleştiren çalışma kültürüne karşı sakin ama eleştirel bir tutum geliştirir.
Okura, temposunu dış ölçütlerden çok kendi ihtiyaçlarını dinleyerek belirleme imkanı verir. Sonuç olarak, "The things you can see only when you slow down."
Yoğunluk, kaygı ve sürekli yetişme hissi yaşayan okurlar için erişilebilir bir başlangıç kitabıdır. Budizm hakkında ayrıntılı felsefi tartışma arayanlar, akademik psikoloji verileri bekleyenler ya da sistemli bir meditasyon programı isteyenler için sınırlı kalabilir.
Metin, bu alanlarda derinlemesine bir başvuru kaynağı olmayı amaçlamaz.
Buna karşılık kısa sürelerde okunabilecek, gün içinde yeniden dönülebilecek
sade hatırlatmalar arayan kişiler için işlevseldir. İş hayatının baskısı. Aile içindeki gerilimler, ilişki kırgınlıkları veya dinlenirken bile suçluluk duyma gibi sıradan sorunlar kitabın doğrudan temas ettiği alanlardır.
Oker. Burada kesin çözümlerden çok kendi tepkilerini gözlemlemek için bir dil bulur. Kitabın benzer farkındalık eserlerinden ayrılan tarafı.
Seyon Budist bakışı gündelik ve yalın bir üslupla birleştirmesi, ayrıca metni renkli çizimlerle ritimlendirmesidir. Bu görsel yapı, kitabı sadece bilgi aktaran bir metin olmaktan çıkarıp yavaş okuma deneyimine yaklaştırır. Sunim'in yaklaşımı daha hızlı, daha verimli ve daha başarılı olmayı vaat etmez.
Bunun yerine insanın dikkatini nereye verdiğinin hayat deneyimini nasıl değiştirdiğini gösterir. Bu gerçekçi sınır kitabın gücüdür.
Oker geçmişi silemez, geleceği tümüyle denetleyemez veya her ilişkiyi düzeltemez. Fakat bulunduğu andaki düşünce, duygu ve davranışına daha dikkatli yaklaşmayı öğrenebilir. Kitap bu küçük ama uygulanabilir alanı görünür kılar.
Destek olmak isterseniz Haymin Sunim kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.